Aydım 22, Cem Sultan, Mimturan Tan, sayfa 246. Cem'i bu sefer yüreğinden esir eden güzel, onun banlar dediği asilzadelerden birinin kızıydı. Bu Nis perisi ne yapıp yapmış siyaset cereyanlarının esir menzilesine düşürdüğü Türk şehzadesini kendine bağlamıştı. 18 altın külahlı, çıplak kollu, sırmalı kostümlü, ay yüzlü sakilere aman ve zaman vermeyerek Cem'in kadehini doldurur, kendi eliyle ağzına götürür, mezesini de Cem'in sofrada daima bulunduğu şiirinde söylediği taze hurmadan da tatlı parmaklarıyla sunardı. Hele raksta hiçbir kadının Cem'e eş olmasına imkan bırakmazdı. Ya işaretle ya göz şifresiyle yalvararak o şerefi mutlaka kendine adardı. Kadının zaten yakıcı ve yıkıcı olan muhteşem güzelliğine bu yürekten gelir görünen ilgiler de katılınca Cem'in iradesi gevşedi. Samimi bir muhabbete aç olan kalbindeki iştah büsbütün coştu ve şehzade Nis perisi için coşkun bir aşk beklemeye başladı. Cem alevlerine gönlünü seve seve açtığı bu ateşi sevgilisinden evvel kendi yoldaşlarına anlattı. Evvel garip idik, şimdi aşık da olduk. Gönlümüze dert üstüne dert giydirdik. Tanrı dermanını vire dedi, acı acı inledi. Vakıat-ı Cem yazarının olayı eserine geçirmesi bundandır. Cem'in aşkını kendi ağzından duyup işitmesindendir. Nis güzeli de Cem'i gerçekten seviyor muydu? Bu hayli düşünülecek ve üzerinde durulacak bir noktadır. Kadın genellikle hesaplı sever. Bu hesap sevilen erkekle uzun bir ömür geçirmek arzusuna dayanır. Güzelliğini geçim aracılığı yapan kadınlarla cinsel zevki hayat prensibi sayan hastalar ayrı olmak üzere hemen her kadın aşk yolunda o esası göz önünde tutar. Şöhretin diz çöktürdüğü kadınlar bile şöhretten uzun müddet yararlanmak ya da hoşlanmak kaygısıyla teslimiyeti kabul ederler. Sade bir güzellik kadın ruhundaki bu ince hesapçılığı sarsamaz. Bu noktadan bakılırsa Nis prensesinin Cem'e klasik anlamda gönül verdiğini kabul etmek güçtür. Çünkü Cem bir esirdi. Henüz zincire vurulmamışsa bu kendisini yere düşürmemek ve hastalandırmamak kaygısından ileri geliyordu. Yine Nis'te ya da Fransa'da bırakılacak değildi. Müzayedeye çıkarılmıştı. Adı etrafında pazarlıklar dönüyordu. Yarın belki Macaristan'a, belki Napoli'ye, belki Roma'ya götürülecekti. Zeki bir kadın bu vaziyette bir erkeğe gönül veremezdi. Çünkü kadınlar rüyalarının tam olmasını ister. Eksik bir rüya, yarım bir lokma, kırık bir yüzük gibi onları incitir. Buna rağmen Nis prensesinin, hatta o şehirdeki bütün asil madamların, matmazellerin Cem'e karşı ateşli bir hayranlık, tutkunlukla ifade edilebilir coşkun bir ilgi gösterdiklerine şüphe yoktur. Bunun nedeni acaba nedir? Cem'le evlenmek mi istiyorlardı? Evli madamlar için böyle bir hayal tasavvur olunamaz. O devrin zihniyetine göre aile haysiyetini silahla savunmayı şeref bilen markilerin, kontların, baronların Cem'e karşı Cem'den gelebilecek tehlikelere karşı uyanık bulunduklarını kabul etmek lazımdır. Matmazellerse gelip geçici bir zevk için geleceklerinin kirlenmesini, yapmaya aday bulundukları yuvaların yıkılmasını isteyemezlerdi. O halde neden? Bize kalırsa bu neden 15. yüzyıl Avrupa'sında Türk adının uyandırdığı büyük, derin ve çok engin ilgidir. Avrupa orta zamanda din gürültülerine boğularak doğuyu ve doğunun ezeli ve ebedi simgesi olup yüzlerce batıyı aydınlatan Türk'ü unutmuştu. Türklerin 14. yüzyılda Rumeli'ye geçmesiyle bu unutuluştan kurtulundu. Türk adı İsa'nın adını da bastıran bir hakimiyetle her Avrupalının yüreğinde yer tuttu. Artık herkes Türk'ü düşünüyor ve her olayda Türk'ün hayalini görüyordu. Bu Türk'ü düşünme bilinç durumunda o kadar büyük bir etki yapmıştı ki zelzeleyi Türk süvarisinin toprakları sarsmasına bağlayanlar görülüyordu. Bulutların gökte uçuşlarından Yeniçerilerin yürüyüşünü hayal edenlere tesadüf ediliyordu. İstanbul'un alınması bütün Avrupa'da zamanında Kudüs'ün yine bir Türk olan Selahaddin Eyyubi tarafından zapt olunması gibi heyecan uyandırmıştı. Batı'nın doğuya karşı yıkılmaz bir sınır olarak tanıdığı bu büyük şehir, Türkiye göğsünü açarken Avrupalıların yüreğinde de onulmaz bir yara açılmıştı. Bu elem İstanbul'un Türkleşmesinden değil, Türk'ün daha çok ilerilere yayılması endişesinden doğuyordu. Macaristan ovalarını, Alman topraklarını, İzonzo ve Taliamento surlarını dönüp dolaşan Türk akıncıları da bu endişeyi her yıl yelpaze ediyordu. Bu durumda Fatih her Avrupalının bir kabusu olmuştu. Cem o kabusun yavrusuydu. Ama silahsız, kudretsiz bir yavru. Nice kadınları Mont Blanc kadar yüksek ve ürkütücü sandıkları bir adamın oğlunu da o heybette bir şey olarak hayal ediyorlardı. Cem'i zarif bir centilmen gibi karşılarında güler içer ve eğlenir görünce önce şaştılar. Sonra o büyük dağdaki kudretin, heybetin bu nazik vücutta saklandığını sandılar. Tek bir gülden koca bir gülistan ve tek bir daldan koca bir orman zevki emmek hırsına kapıldılar. Bu bir zerre üzerinde engin bir alem seyretmek istemeye benzer ki kadınların bilerek bilmeyerek imrendikleri şeydir. İşte Cem'in etrafında pervaneleşen kadınları tahriş eden, sürükleyen, evirip çeviren neden? Şehzadeye gönül veren güzel bu yolda en ileri atılan bir kadındı. Herkesten önce ve herkesten fazla. Cem'deki esrarı içmek hırsıyla yanıyordu. Genç şehzadeyle birlikte bulundukça adeta marazi bir heyecan geçirirdi. Cem'in kollarında tunaları akmaktan alıkoyan akıncıların, hiçbir madene benzemeyen güçlü kollarının en parlak bir örneğini sezerdi. Onun bakışlarında Macar süvarilerini yaya bırakan Türk sipahilerinin sihirli bakışlarını görür gibi olurdu. Bir kelimeyle söyleyelim, kadın tahtından ayrı düşmüş bir şehzadeyi değil, Türk kuvvetini seviyordu ve bu kuvveti Cem'in şahsında özümlendiğini gördüğü için bütün kaprislerini onda tamir etmeye çalışıyordu. Bu hasta bir düşünce, yarım bir delilik ve nihayet şaşkın bir hayaldi. Ama Cem'in önünde erkek ve kadın her başın eğilişi, her yürekte ondan bir eser bulunuşu da Nis güzelini duygularında ve düşüncelerinde ayrıca kamçılıyordu. Genç şehzadedeki sırların yalnız ve yalnız kendisine açılmasını istiyordu. Bu istekle de kıskanç davranarak Cem'i gözlerinin alevi içinde çembere almaya çalışıyordu. Kadın bu hastalıklı hissiyatta daha birçok şey umuyor ve bekliyordu. Örneğin Cem'in bir gün kendi önünde sevda diliyle konuşacağını kuvvetle umuyordu. Bu umudun yüreğinde her kımıldanışında içine yakıcı bir haz yayılırdı. Çünkü şehzadenin o yolda konuşmasını esrarlı bir uçurumun zarif bir çiçeğe muhabbet fısıldaması gibi emsalsiz bir şarkı sayıyordu. Bazen gözlerini kapardı. Cem'in kendisinden bir şeyler istediğini hayallerdi. Bu isteğiş ona güneşin yere doğru eğilip bir gülden koku almak istemesini görmek kadar yüksek gelirdi. Hele o hayallerin mecrası genişleyip de Cem'in kollarını açarak kendine yaklaştığını görmeye başlayınca Atlas denizinin bir kucak haline dönüştüğüne şahit olmuş gibi korkuyla karışık bir sevinç duyardı. O kucakta bir damla su olmak Nis perisini çıldırtacak bir emeldi. Cem işte böyle bir kadına gönül vermişti. Şahsı üzerinde ne gibi hayaller yaşatıldığını bilmiyordu ve bilemezdi. Çünkü o tam bir doğuluydu. Aşk hakkındaki düşünceleri pek başka türlüydü. Aşk onun nazarında kutsal ve ilahi güzelliği yani Cemalullah'ı kutlulamaktır. Her güzel gerçekte Allah'ın güzelliğinden bir zerredir. Güzelleri sevmek Allah'ı sevmektir. Cem bu inanca şiddetle bağlıydı. Dünya yaratılmadan gizli bir alem, Le Monde de la Nebuloise bulunduğuna inananlardandı. O alem varken zaman, mekan, madde ve ruh yoktu. Bütün varlıklar vücudu mutlakın zati birliğinde kaynayıp gidiyordu. Bu vücudu mutlak aynı zamanda kemali mutlak ve cemali mutlaktı. Cemal gizli duramazdı, onun şanı kendini göstermekti. Ama güzellik aşkı da gerektirir, onsuz olamaz, olsaydı abes olurdu. Bu yüzden cemali mutlak tecelli etti. Aynada görünen hayaller gibi şu alemde vücut buldu. İnsanlar o gölgelerden biridir. Güzeller ve güzellikler de o tecellinin nurlarıdır. Bu takdirde aşk Allah'ın güzelliğine dolayısıyla bağlanmak demektir. Bu olgun neşeyi bulmak fani hayatın en derin zevkine ermektir. İşte Cem böyle düşündüğü için Nis perisinin önünde ruhsal bir kendinden geçmeyle yetiniyordu. Kadının tenine hitap etmeyi pek iyi bilenlerdendi. Ancak bu Frank güzelinde kutsal bir cemal sezinlediği için bilgisinden yararlanmayı aklına getirmiyor, daha doğrusu böyle bir heves ya da emel aklına gelmiyordu. Nis perisini bir tapınak gibi kutsal tutuyor ve önünde bir köle gibi samimi eğiliyor, ruhen secde ediyordu. Bu duygusunu bir içki meclisinde kadına da anlattı. O gece fazla şarap içmişti. Sevgilisini daha güzel ve çok güzel buluyordu. İçinde bir arzu tutuşmuştu. Kadının dizlerine kapanıp ağlamak istiyordu. Ama Cem Frank tarihçilerinin de dediği gibi ne durumda olursa olsun vakarını bozmayan bir adamdı. Yüreğini yakıp kavuran aşk ateşine ve o andaki sevda kaynaklı arzusuna rağmen böyle bir harekette bulunamadı. Kadının dizlerine kapanamadı ama gözyaşlarını da tutamadı. Sessiz sessiz ağlamaya koyuldu. Herkes ve bilhassa Cem'in sevgilisi hayret içinde kalmıştı. Onun ağlaması dağların gözyaşı dökmesi kadar şaşırtıcı bir şeydi. Nis perisi dökülen yaşlarda kendisini selamlayan bir özlem de sezdiği için şaşkınlığını çarçabuk gidermiş ve hoşnut bir telaşla sormuştu. ''Haşmet Mehap, bir kederiniz mi var?'' Cem binbir anlam dolu bir bakışın kucağında güzelleştikten sonra yakut dudaklardan dökülen bu akıcı nuru ruhuna sindirmek ister gibi bir an durakladı ve inledi. Sismem heme aşk ve çeşmem bi girist, der aşkı tü bü cisim hemi bayet zist, ezmen eseri ne manet in aşk zi çist, çün men maşuk şüdem aşık kist. Dipnot: bu rübayı meşhur Türk alimi İbni Sina ile aynı yüzyılda yaşamış Ebu Saidül Bevahir'indir. Sufilik mesleğinde Allah'la bir olmak denilen ve artık aşıkla maşukun bir olup ikilikten kurtulmalarını gösteren ruhsal yükseklik, felsefe terimiyle ayniyet bu rubaide kinayeli ama pek açık biçimde gösterilmiştir. Bu Farsça sözlerin bir inleyiş olduğunu herkes anlıyordu. Çünkü feryadın ahengi evrenseldir. Her milletin yaralısı aynı biçimde inler. Ama Cem'in ne demek istediğini, hangi derdi haykırdığını anlayamıyorlardı. Nis perisi mendiliyle Cem'in nemli gözlerini silerek meclisin merakına tercüman oldu. İnliyorsunuz ama nedenini söylemiyorsunuz. O zaman Cem yerinden kalktı, aşkın verdiği bir dil ustalığıyla o Farsça rubayı tercüme etti. Vücudum gözyaşı oldu eridi, yine gözü ağlıyor. Demek ki senin aşkınla daima cisimsiz yaşamak gerek. Benden eser kalmadı, bu aşk nedendir? Ben hep maşuk oldum, aşık kimdir? Ardından kadının iki elini tuttu. Sen dedi, nursun, kaynağın Allah'tır. Sana bakıyorum, onu görüyorum. Hoş gör, gücenme. Herkes orada bulunan dişi ve erkek herkes hayret içindeydi. Bir külçe çelik gibi pürüzsüz bir ağırlık içinde görmeye alıştıkları Cem'in böyle coşkunlaşması hepsini şaşkına çevirmişti. Kadınların şaşırışlarında bir haz, hoşlanış da vardı. Hele Cem'in sevgilisi Aziz Pierre'in ağzından kutsal sözler işitiyormuş ya da bizzat Mesih'in dudakları kulağına ayet fısıldıyormuş gibi derin bir dalgınlık geçiriyordu. Erkekler karıları ve kızları gibi hoşlanmış ve büyülenmiş olmadıkları için kafalarına yapışan hayretten çabuk sıyrıldılar, birbirleriyle bakıştılar. Sanki Cem'in şu aşk feryadına nasıl bir cevap vermek gerektiğini gözleriyle tartışıyorlardı. Şu bakışla konuşmanın asıl ağırlığını Cem'i seven ve Cem tarafından da sevilen kadının kocası çekiyordu. Herifin göz bebeklerinde acı, tasa, kırgınlık, kızgınlık, atılma isteği, kırmak ve hırpalamak ihtiyacı ayrı ayrı kıvılcımlar halinde tutuşuyor ve o kıvılcımların ateşinden alnına sıra sıra ter diziliyordu. Onlar, o asil erkekler, saray hayatının inceliklerini bilen kişizadelerdi. Bazen bir imparator bakışının bir erkeği namusundan yüksek fedakarlıklar yapmaya zorladığını bilirlerdi. Bir kral tebessümünün bir kocayı karısından uzaklaşmaya sevk eden hümayun bir işaret olduğunu da öğrenmişlerdi. Ancak asil hayatlara gelişi güzel leke sürmek hakkını nefsinde bulan ve bu hakkı her asilzadeye de kabul ettiren imparatorların, kralların bile böyle bir toplulukta ve herkesin gözü önünde aşk haykırdığını duymamışlardı. Alışkanlıklara, geleneğe uygun düşmeyen bu pervasızlık onları düşündürüyor ve sinirlendiriyordu. Cem'in şehzade olması, imparator unvanına da aday bulunması, heriflerin ve bilhassa Cem'i seven kadına koca olmak şerefini taşıyan adamın ağzına gem vuruyordu. Aynı zamanda bu şehzadenin bir Türk oluşu, çekinmeksizin aşkına aykırarak asilzadelik gururunu çiğnemesi onların diline bir tür humma bulaştırıyordu. O gem ve bu humma birleşince ortaya yine bir sayıklama çıktı. Cem'in sevgilisine adını ve nikahını şerefini vermiş olan Marki, Türk prensinden hesap sordu. ''Asalet mi yap? Bizi aydınlatmanız gerek.'' Cem ıslak bir şule taşıyan gözlerini mihrabından çevirdi Marki'ye dikti. ''Ne öğrenmek istiyorsunuz?'' ''Sizde bir aşk, bir gönül tutkunluğu var. Kimi sevdiğinizi açıkça söyler misiniz?'' Cem bir an, tek bir an düşündü, sonra güçlü boyunu yükseltti, elini Marki'nin omzuna koydu. ''Siz tarih bilir misiniz? Asilzade olduğunuza göre okumuş olmanız gerekir. Peygamber Musa Mısır'dan kaçıp Medyan'a geldiğinde yorgun, umutsuz ve yurtsuz bir biçareydi. Milleti Mısır'da gerilerde kalmıştı, içine atıldığı çölde kimsesizdi. Kum ayağını yakıyor, gökyüzüne karartı veriyordu.'' O durumda Safure'yi gördü ve sevdi. Çünkü sevmek yeteneği damarda kan, yürekte hareket oldukça sönmeyen bir güçtür. Ve seven adam karanlıklarda da sendelemeyen bir kahramandır. Nitekim Musa da aç ve çıplak bir garipken Medyen kahininin kızını, güzel Safure'yi aldı, alabildi. Çünkü aşıktı ve her gerçek aşık Allah'la ilişki kurduğunu iddia eden kahinlerden de güçlüdür. Kadınlar zevkle Cem'in sevgilisi derin bir sarhoşlukla dinliyorlardı. Marki karısının gözlerindeki haz ateşinden yeni bir sızı daha duydu. Şehzadeyi susturmak ve konuyu kendi emeline uygun bir mecraya çevirmek istedi. ''Asalet mi yap? Ben size başka bir şey sormuştum.'' Cem'in cevabı onun omzuna koyduğu eli bastırmaktan ibaret oldu. Bu bastırış o asil omzu adeta incitmiş ve herif dudaklarını ısırarak genç şehzadeyi dinlemek mecburiyetine düşmüştü. Davud'u bilirsiniz, taç giyen bir peygamber. O da bir gün saray taraçasında gezerken su içinde bir peri gördü. Bu Orya'nın karısıydı, evinin avlusunda yıkanıyordu. Davud Nur'un suda yüzüşüne hayran oldu, kadına gönül verdi. Gerçi bir padişah ve bir peygamberdi. Ama güzellik tacı pabuç yapar, hükümdarı köleye çevirir. Davud da tahtından toprağa indi, güzel kadının ayakları da kapandı. Hatta daha ileri giderek katil oldu, Orya'yı öldürttü. Aşk her şeyi yaptırır. Cem bir an düşündü. Benim babam ülkeler değil, cihanlar yıktı dedi. Tahtlar değil, alemler devirdi. Denizi atına çiğnetti, ormanları topuzuyla dövdü, kale duvarlarını yumrukladı. Ama güzellik önünde daima ve daima titredi. İrene'yi, eğri bozlu Eriko'nun kızını benim gibi siz de tanırsınız. Çünkü onlar fırtınaların kıpırdatamadığı, gözleri ağlatan, yiğit babama yaş döktüren güzellerdir. Büyük ün kazanmışlardır. Marki yine söze karışmak isterken Cem elinin çürütücü tazikiyle ona bir kere daha diş sıktırdı ve sözünü bitirdi. İşte ben güzel güzelliği böyle anlayan, aşkı böyle anlayan, erkekliği böyle anlayan bir adamım. Şimdi içimde Musa'nın Safure'yi mağlup eden ateşi yanıyor. Davud'un Orya'ya ölüm veren heyecanı dolaşıyor. Şimdi bilhassa şimdi babamın oğluyum çünkü seviyorum. Eliyle bir selam işareti yaptı. Aydınlanmak isteyenlere sözümün ışığı yeterlidir. Aşkımdan rahatsız olan beyler beni her zaman arzularına boyun eğmiş bulurlar. Yalnız hanımlara yalvarırım. Beni mazur görsünler. Kabalık ettimse affetsinler. Yaralı bağırır, hasta inler, bulut yaş döker. Marki ne cevap vereceğini düşünürken Cem zarif bir reveransla asil kadınları bir daha selamladı, salondan çıktı. Bir şeyler ve birçok şey söylemek isteyen Marki'nin bu arzusu kin kusan bir bakışa çevrilmişti. Genç prensin izinde sürünüyordu. Karısının gözlerinde parlayan iki damla yaşsa Cem'in yüreğindeki aşk tacına konmak isteyen iki pırlanta gibi onun hayaline doğru akıyordu.
22. ayrımın sonu. Sayfa 255.